Ayrım 19, sayfa 203. Benim de doktor olarak görevim, tehlikeli umutlar iyice yerleşmeden bu hayaller binasını yıkmaktır. Vakit geçirmeden meseleyi kesin bir şekilde ciddiyetle ele almalıyız. Doktor Kondor sustu. Benim onayımı beklediği belliydi. Bense bakışlarıyla karşılaşmaya cesaret edemiyordum. Yüreğim küt küt atarken bir gün önceki bütün görüntüler kafamın içinde birbirini kovalıyordu. O güzelim yaz gününde nasıl da kırlarda neşeyle araba yolculuğu yapmış, hastanın yüzü güneşten, mutluluktan nasıl parlamıştı. Edith minik tayları nasıl okşamış, düğünde nasıl da sultanlar gibi oturmuştu. İhtiyarın gözyaşları da nasıl akıp durmuştu, gülen dudaklarının üzerine. Bütün bu güzel şeyleri bir kalemle yıkmak, iyiye doğru gelişme gösteren hastayı yine eski durumuna getirmek, umutsuzluğundan kurtulan kızcağızı tek bir sözde sabırsızlık denen cehenneme yeniden itivermek. Hayır, hiçbir zaman yapamazdım bunu. Çekinerek görüşümü açıkladım. Peki ama daha iyi olmaz mıydı? Doktorun beni süzen bakışları altında sözüm yarıda kaldı. Ne yapsaydık diye sert sert sordu. Demek istiyorum ki, durumu ona açmak için biraz beklemek daha iyi olmaz mı? Hiç değilse birkaç gün. Çünkü dün Edith'in kendini bu tedaviye iyice hazırlamış olduğunu anladım. Yani kendini manen hazırlamış demek istiyorum. Geçenlerde sizin de belirttiğiniz gibi Edith şimdi bütün ruhsal gücünü toplamış durumda. Demek istiyorum ki bu yeni tedavinin kendisini büsbütün iyileştireceği inancını bir süre daha korursa kendi kendine daha çok şey başarır. Siz görmediniz. Sadece iyileşeceğini haberini bile onda nasıl etki yarattığını tahmin edemezsiniz. Bunu duyar duymaz hemen daha iyi yürümeye başladı gibi geldi bana. Diyorum ki, önce bir etkisini denesek, elbette. Doktor Kondor'un beni şaşkın şaşkın süzdüğünü görünce sesimi alçalttım. Elbette ben pek anlamam bunlardan, diye bağladım sözümü. Doktor Kondor beni bir süre daha süzdükten sonra homurdandı. Şuna bir bakın hele. Nelere de burnunu sokuyor. İyice meselenin içine girmişe benziyorsunuz. Ruhsal güçleri bile öğrenmişsiniz. Üstelik tıbbi gözlemleriniz de var. Farkına varmadan kendime bir yardımcı bulmuşum. Ne var ki? Ellerini sinirli sinirli saçlarında dolaştırdı. Aslında söyledikleriniz pek mantıksız da sayılmaz. Özür dilerim. Tıp dilinde mantıksız demek istiyorum. Tuhaf, gerçekten tuhaf. Edith'in o heyecan dolu mektubunu alınca ben de bir an için kendi kendime sordum. Hızla iyileşeceğini hazır kızın kafasına koymuşken bu coşkunca değişiklikten yararlanamaz mıyız diye. Hiç de fena düşünmediniz meslektaşım. Durumu ayarlamak çocuk oyunu kadar kolay. Edith'i bir doktor arkadaşımın bulunduğu Endagin'e göndeririz. Gerçekte eskisi olduğu halde bunun yeni tedavi usulü olduğunu inandırırız ona. İlk ağızda başarılı olur bu. Edith'ten teşekkür mektupları alırız. Edith'in kurduğu hayaller, hava, yer değişikliği, bütün bunlar gerçekten yardımcı olur. Edith, Endagin'de geçireceği 14 günün sonunda sizi de beni de şaşırtabilir belki de. Evet ama sevgili Teğmen, ben doktor olarak sadece başlangıcı değil, durumun gelişimini hatta sonunu da düşünmeliyim. Böylesine çılgınca umutların kaçınılmaz, evet gerçekten kaçınılmaz, tepkisini de hesaba katmam gerek. Doktor olarak satranç oyuncusu, sabırlı bir oyuncu olmalıyım. Kumarbaz değil, hele kumar parasını bir başkası öderse. Yalnız siz de önemli bir iyileşme olacağını söylediğinize göre elbette başlangıçta epeyce ilerleme olur. Hayalin, duygunun kadınlar üzerinde şaşılacak bir etkisi vardır. Gel gelelim birkaç ay sonrasını siz kendiniz bir düşünün hele. Sözünü ettiğimiz ruhsal güçler yitirildiği, kamçılanan istek tükendiği, ihtiras kalmadığı halde haftalardır büyük bir heyecanla, gerginlikle beklenen iyileşme bir türlü görülmezse durum ne olacak? Edith'in şimdiden umduğu iyileşme görülmezse ne olacak? Bu duygulu sabırsızlıktan bitip tükenmiş insan üzerinde bunun çökertici etkisini bir düşünün. Bizim durumumuzda söz konusu önemsiz bir iyileşme değil, temelden bir değişmedir. Yavaş ama güvenle ilerleyen sabır yönteminden gözü pek tehlikeli sabırsızlık yöntemine geçiştir bizim vakada esas olan. Kızcağız aldatıldığını fark ederse bana, başka bir doktora ya da insanlara bir daha inanabilir mi? Acı da olsa gerçeği söylemek yine en iyisidir. Doktorlukta bıçak çok kez başvurulan en yumuşak çaredir. Hiçbir şey gizlememeli. Böyle bir yalanın sorumluluğunu vicdanıma yükleyemem. Siz de bir düşünün. Benim yerimde olsaydınız böyle bir sorumluluğu göze alır mıydınız? Düşünmeden evet diye karşılık verdim. Bu kadar çabuk evet demekten kendim bile ürktüm. Demek istiyorum ki diye arkasından ekledim hemen. Hiç değilse biraz iyileştikten sonra ona meseleyi olduğu gibi söylerdim. Özür dilerim doktor bey, belki biraz ileri gitmiş olabilirim. Yalnız son zamanlarda benim kadar incelemediniz onları. Bu insanların ayakta durabilmeleri için bazı şeylerin nasıl ihtiyaçları olduğunu benim kadar bilmiyorsunuz siz. Elbette gerçeği söylemeli kızcağıza. Ama ancak bu gerçeği kabul edecek duruma geldiği zaman. Şimdi değil doktor bey. Yalvarırım doktor bey, şimdi değil, hemen şimdi değil. Durakladım. Doktor Kondor'un bakışlarındaki merak şaşırtmıştı beni. Peki ne zaman söylemeli diye düşünceli bir halle sordu. Hepsinden önemlisi bunu kim üzerine alacak? Günün birinde bunu ona açıklamak gerekecek. O zaman uğrayacağı hayal kırıklığı 100 kat daha tehlikeli. Onu öldürecek kadar tehlikeli bile olur. Böyle bir sorumluluğu yüklenir misiniz gerçekten? Evet dedim kararlı bir sesle. Onunla köşke gitmek zorunda kalmaktan korkmuştum da ondan böyle acele karar vermiştim sanıyorum. Sorumluluğu üzerime alıyorum. Büsbütün kesin olarak iyileşeceği umudunu vermedinin Edith'e pek çok yardımı dokunacağına inanıyorum. Bir gün ona gerçeği açıklamak gerekirse bunu ben yapacağım. Onun da bunu anlayışla karşılayacağına eminim. Doktor Kondor gözlerini üzerime dikip "Hey Tanrım," diye homurdandı. "Çok güveniyorsunuz kendinize. En tuhafı da bu inancınızı başkalarına da aşılamanız. Önce onları aşıladınız, korkarım şimdi de bana. Evet, bir buhran patlak verdiği zaman Edith'i yeniden yatıştırma sorumluluğunu gerçekten üzerinize alırsanız işin rengi değişir. O zaman kızın sinirleri yatışana kadar birkaç gün daha beklemek göze alınabilir. Ama bu gibi görevlerde geriye dönüş yoktur Teğmen. Önceden sizi iyice uyarmak benim görevim. Biz doktorlar her ameliyattan önce akla gelebilecek bütün tehlikelere karşı ilgileri uyarırız. Böyle uzun süren bir kötürümlüğün kısa zamanda iyileşeceğine söz vermek, neşterle ameliyat etmekten daha az sorumluluk isteyen bir iş değildir. Yüklendiğiniz sorumluluğu iyice bir düşünün önce. Bir kez kandırılan birini yeniden diriltmek için epey güçlü olmak gerekir. Kapalılıktan hoşlanmam, meselelerin açıklığa kavuşmasını isterim. Durumu kesin bir şekilde Kesfervalara açıklamak niyetinden vazgeçmeden, o usulün bizim durumumuzu uygulanamayacağını, ne yazık ki daha uzun süre sabretmeleri gerektiğini onlara söylemeden önce bir şey öğrenmek istiyorum. Size güvenebilir miyim? Beni yarı yolda bırakmayacağınıza güvenebilir miyim? %100 güvenebilirsiniz dedim. İyi dedi Doktor Kondor. Şarap bardağını itiverdi öteye. Daha bir damlasını bile ağzımıza koymamıştık. Daha doğrusu iyi olacağını umalım. Çünkü meseleyi ileriye atmakla pek rahatlamış değilim. Şimdi size kesin olarak daha nereye kadar ileri gidebileceğimi söylüyorum. Gerçekten bir adım bile uzaklaşmayacağım. Bu bir. İkincisi, Endagin'de bir süre kalmalarını salık vereceğim ama Vinetto yönteminin daha hiçbir şekilde denenmediğini, mucize beklememeleri kesinlikle belirteceğim. Yalnız yine de size güvenerek bir takım budalaca umutlarla hala havalarda uçmaya devam ederlerse, o zaman meseleyi bana söz verdiğiniz gibi sizin kendi meselenizi vakit geçirmeden düzeltmek size düşer. Belki doktorluğumun sesine kulak vermeyip size güvenmekle biraz ileri gitmiş oluyorum ama bu kadar sorumluluğu da üzerime alıyorum artık. Eninde sonunda ikimiz de bu zavallı hastanın iyileşmesini istiyoruz. Ayağa kalktı. Dediğim gibi hayal kırıklığı buhrana yol açarsa size güveniyorum. Sabırsızlığınız benim sabırlılığımdan daha fazlasını elde eder inşallah. Zavallı yavruyu birkaç hafta daha güven içinde rahat bırakalım. Bu arada ona sahiden bir parçacık iyileştirebilirsek bu benim değil, sizin eserinizdir. Bugünlük bu kadar, geç kaldım bile. Beni bekliyorlardır. Dışarı çıktık, araba kapının önünde bekliyordu. Tam doktor arabaya binmişti ki dudaklarım titreyiverdi birden. Onu geri çağırmak ister gibi. Atlar çoktan yola koyulmuştu. Arabayla birlikte artık değiştirilemeyecek olan kader de yola çıkmıştı böylece. 3 saat sonra kışladaki masamda bir mektup buldum. Acele yazıldığı belliydi. Kikes Fanva'nın şoförü bırakmıştı. Yarın sabah mümkün olduğu kadar erken bize gelin. Size anlatacak çok şey var. Az önce Doktor Kondor buradaydı. 10 gün içinde yola çıkıyoruz. Korkunç mutluyum. Edith. O kitabın tam da o gece elime geçmesi garipti. Genellikle kitap meraklısı sayılmam. Kışladaki odamın camsız sallantılı rafında bizim mesleğin alfabesi olan askerlik yönetmeliği, askerlik bilgisi gibi topu topu 6-7 kitap vardı. Yanında da tek sayfası bile açılmamış 2 düzine kadar klasik eser. Subay adayı okulundan beri gittiğim her garnizona taşıyıp durmuştum bunları. Oturmak zorunda olduğum duvarları çıplak, yabancı odalara belki biraz kişisel bir hava verir düşüncesiyle. Bunların arasında kötü basılmış, kötü ciltlenmiş, sayfalarının ancak yarısı açılmış birkaç kitap daha vardı. Bu kitapları ele geçirmem oldukça garipti. Bizim kahveye arada sırada ufak tefek kambur bir satıcı uğrardı. Garip bakışlı, mahzun gözlü, bu satıcı mektup kağıdı, kurşun kalem, açık saçık kitaplar gibi şeyleri bize zorla satardı. Casanova'nın aşk serüvenleri, Decameron'un hikayeleri, bir şarkıcı kadının anıları, eğlenceli kışla hikayeleri gibi sözüm ona kibar edebiyat örneklerinin süvari çevrelerinde iyi alıcı bulacağını umardı nedense. Merhametten, hep bu merhametten yine, belki de biraz üzgün haliyle ısrarlı alışılışından kurtulmak için bu kötü baskılı kitaplardan 3-4 tanesini alıp sonra da kitaplığın bir köşesine öyle atıvermiştim. O akşam hem yorgun hem de uyuyamayacak, kafamı toparlayıp düşünemeyecek kadar sinirlerim gergin olduğundan oyalanıp uyuklayabileyim diye okuyacak bir şeyler aradım. Binbir Gece masallarından bir cilt çekip aldım raftan. Çocukluğumdan beri beni hep eğlendiren bu renkli çocuksu masalların uyuşturucu bir etki yapacağını ummuştum. Yatağa uzandım. Yarı uykulu halde okumaya koyuldum. Miskinlikten neredeyse sayfaları çevirmeye üşeniyor, açılmamış bir sayfaya gelince de okumadan atlıyordum. Şehzade ile Sultan'ı anlatan ilk masalı okudum. Uyuşuk bir ilgiyle sonra ötekilerine geçtim. Birden irkiliverdim. Yolda giderken yere uzanıp yatmış yaşlı kötürüm bir adama rastlayan bir delikanlı masalına gelmiştim. Kötürüm kelimesini görünce içimde keskin bir acıya benzeyen bir şeylerin kıpırdandığını duydum. Bu beklenmedik çağrışımla sanki incecik bir sinir yanmıştı içimde. Bir yangın alevine değmiş gibi. Masalda yaşlı kötürüm gence sesleniyor, yürüyemediğini söylüyor. Beni omzuna alıp taşıyabilir misin diye soruyor. Genç adam merhamet duyuyor. Merhamet mi? Ah çılgın, neden merhametlisin diye aklımdan geçirdim. Delikanlı yardımseverlikle çömeliyor, yaşlı adamın sırtını alıyor. Ne var ki görünüşte kötürüm olan bu yaşlı adam gerçekte bir cindir. Hem de kötü bir cin. Kurnaz bir büyücü. Delikanlının sırtına biner binmez çıplak kıllı baldırlarını kurtarıcısının boynuna öyle bir doluyor ki gencin adamı silkeleyip atmasına olanak yok. Gaddar adam yardımsever genci binek atı gibi kullanmaya başlıyor. Bu utanmaz katı yürekli adam merhametli delikanlıyı durmadan kamçılıyor, mola vermeden koşturuyor. Zavallı genç kötürümü her istediği yere taşıyor. Bundan böyle de başına buyruk özgür bir son olmaktan çıkıyor. Delikanlı bir binek hayvanı sefil bir köle olmuştur. Dizleri yorgunluktan titrese, dudakları susuzluktan kurusa bile bu merhamet kurbanı genç o kötü hilebaz ihtiyarı alın yazısını taşır gibi sırtında oradan oraya sürüklemek zorundadır artık. Bir durakladım. Yüreğim göğsümden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Çünkü masalı okurken kurnaz ihtiyarın o iğrenç hayali gözümün önüne gelmişti. Yerde uzanıp yatarken yardım dilemek için ağlayarak gözlerini açmış, sonra delikanlının sırtına binivermişti. Bu ihtiyar cininin yandan ikiye ayrık saçları vardı. Altın çerçeveli gözlük takmıştı. Rüyalardaki görüntülerin, yüzlerin yıldırım hızıyla birbirine karışması gibi masaldaki o ak saçlı ihtiyara içgüdümle K.H.S. Felvan'ın yüzünü yakıştırmıştım. Ben de onun durmadan kırbaçlayıp koşturduğu binek hayvanıydım. Evet, gırtlağımdaki ağırlığı öyle canlı bir şiddetle duymuştum ki neredeyse soluğum kesilecek gibi oldum. Kitap elimden düştü. Uzandığım yerde öylece buz kesilmiş gibi kaldım. Yüreğimin küt küt attığını duyuyordum. Uykumda bile o korkunç ihtiyar beni durmadan koşturdu. Nereye olduğunu bilmeden koşturup durdu. Ertesi sabah uyandığımda saçlarım sırılsıklandı. Uzun bir yol yürümüş gibi bitik, yorgundum. Arkadaşlarla ata binip gezmem, görevimi büyük bir titizlikle gereği gibi yerine getirmem hiçbir işe yaramadı. Öğleden sonra her zamanki yoldan köşke giderken de hayalet ihtiyarının ağırlığını yeniden omuzlarımda duydum. Çünkü o sırada daha da güçleşen, bambaşka bir sorumluluğu yüklendiğimi vicdanım sarsılarak içimde duyuyordum. O gece parktaki sırada oturan ihtiyar Kikesfelva'ya kızının yakında iyileşeceğini söylediğim zaman bunu acımaktan doğan gerçeği saklamak duygusuyla yapmıştım. İstemeden, hatta isteğime karşı böyle söylemiştim. Ama bilinçli bir yalan, kaba bir aldatmaca yoktu bunda. Şimdi ise yakında bir iyileşmenin beklenmediğini bildiğim için soğukkanlı, kararlı, hesaplı kitapta durmadan sahte tavırlar takınmak zorundaydım. İşleyeceği suçu haftalar, aylar öncesinden bütün ayrıntılarıyla tasarlayan, savunmasını bile en ince noktasına kadar kurnazca düşünen bir cani gibi, mimiklerimle en ufak bir ipucu bile vermeden inandırıcı bir sesle yalan söyleyecektim. Bu dünyadaki en büyük kötülüğün kabalıktan, kötülükten değil, güçsüzlükten, yufka yüreklilikten doğduğunu anlıyorum artık. Kikesfelvalarda her şey korktuğum gibi oldu. Kulenin terasına adımı atar atmaz coşkun bir sevinçle karşılandım. İlk bakışlarından kaçınmak için çiçek getirmiştim. Edith, bu çiçekler de ne? Primadonna mıyım ben? Deyince sabırsızlıktan içi içine sığmayan kızın yanına hemen oturmam gerekti. Edith soluk almadan rüyada gibi bir sesle anlatıyor, durmadan anlatıyordu. Doktor Condor, dünyada eşi bulunmaz bu adam. Onu yeniden yüreklendirmiş, umutlandırmış. 10 güne kadar İsviçre'de Endagin'deki sağlık yurduna gideceklermiş. İşi asaslıca ele aldıklarına göre niye bir gün daha beklesinlermiş? Şimdiye kadar yapılanların hepsinin yanlış olduğunu önceden biliyormuş zaten. Elektrik tedavisiyle, masajlarla, o saçma sapan aletlerle hiçbir iyileşme olmayacağını biliyormuş. Aman yarabbi, Çoktan zamanı gelmiş artık bu işin. Yoksa iki kez canına kıymayı denemiş ama başaramamış. Bana söylememişti bunu. İnsan sürekli böyle yaşayıp gidemezmiş. Bir saat bile tek başına kalmadan her adımda, her davranışta başkalarının yardımını bekleyerek, boyuna göz önünde, denetim altında yaşayamazmış. Üstelik başkalarının yük olmanın, herkesi bıkıp usandırmanın duygusu altında ezilerek, evet zamanıymış, tam zamanıymış. Doğru bir tedavi uygulanırsa nasıl çabuk iyileşebileceğini kendi gözlerimle görecekmişim. Durumu değiştirmeyen o bir yığın küçük iyileşme belirtilerinin ne önemi varmış ki? Tümüyle iyileşme olmalıymış yoksa. Hastalık geçmiş sayılmazmış. Ah, bunu önceden sezinlemek ne güzel şeymiş. Sıçrayan, her yana saçılan, fışkıran bir heyecan çağlayanı gibi öylece sürüp gidiyordu bu sözler. Ateşi yükselen bir hastanın sayıklamalarını dinlerken, bir yandan da saniye sekmeyen doğru bir saatle nabzının çılgın atışlarını sayan doktor durumundaydım. Çünkü bu alev alev yanma, bu coşkunca ateş ruhsal tedirginliğin, dengesizliğin belirtisiydi açıkça. Ancak bir doktor bunu böyle değerlendirirdi. Çabuk çabuk anlatırken arada bir ağzından hafif köpük halinde çıkan aşırı kahkahaları duyunca ürperiyordum. Çünkü onun bilmediği bir şey biliyordum. Edith'in kendi kendini aldattığını, bizlerin de onu aldattığımızı biliyordum. Sonunda konuşmasını bitirip susunca, sanki gece yarısı trenle giderken aniden tekerlekler duruvermişçesine korktum. Birden susan Edith olmuştu. Sonra bana sordu. Siz ne diyorsunuz buna? Neden böyle sersem, özür dilerim, öyle ürkmüş gibi duruyorsunuz? Neden hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim için hiç mi sevinmiyorsunuz? Kapana kıstırılmış gibi gördüm kendimi. Ya şimdi içtenlikle, coşkun bir sevinçle davranmayı başaracaktım ya da hiçbir zaman. Yalnız yalan söylemekte acınacak kadar acemiydim henüz. Bile bile aldatmak sanatını öğrenememiştim. Böyle olunca da güçlükle ancak birkaç kelimeyi toparladım. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz dedim kekeleyerek. Sadece çok şaşırdım. Anlamalısınız bunu. Bizim Viyana'da büyük bir sevinci anlatmak için dilli tutuldu derler. Elbette çok seviniyorum sizin için. Yapmacık soğuk sesimden kendim bile tiksinmiştim. Tutukluğumu Edith de fark etmiş olmalıydı. Hemen değişmişti çünkü. Rüyadan sarsılarak uyandırılan bir insanın huysuzluğuyla sevinci sönüvermişti. Az önce sevinçle parlayan gözleri donuklaştı. Bakışları sertleşti. Kaşlarının arasındaki çizgi iyice gerildi. Peki ama ben o büyük sevincinizi pek fark etmedim dedi. Sözlerindeki kırıcı, küçültücü ifadeyi çok iyi anlamıştım. Onu yatıştırmaya çalıştım. Bak yavrum deyince hemen parladı. Bana ikide bir yavrum çocuğum deyip durmayın. Bundan hoşlanmadığımı biliyorsunuz. Benden pek mi büyüksünüz sanki? Pek şaşırmamış, daha önemlisi pek ilgi duymamış olmanızı şaştığımı söyleyebilirim sanıyorum. Ama neden sevinmeyeceksiniz ki? Burası birkaç ay kapalı kalınca siz de izne çıkmış olacaksınız. O zaman arkadaşlarınızla rahatça kahvede oturup kağıt oynar, bu can sıkıcı iyilikseverlik görevinizden de kurtulmuş olursunuz. Evet evet, sevinmiş olduğunuza inandım şimdi. Rahat günler başlıyor sizin için. Edith'in konuşma tarzı öylesine vurucu ve kırıcıydı ki, hiç de rahat olmayan vicdanımın derinliklerine kadar bunun acısını duydum. Hiç kuşkusuz kendimi ele vermiş olmalıydım. Böyle anlarda öfkelenmesinin tehlikeli olduğunu bildiğim için dikkatini başka yöne çekip tartışmayı şakaya dökmeyi denedim. Rahat etmek ne kadar da kolay görünüyor bu size. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında süvarilerin rahat etmesi ha, bütün bu gürültü patırtıların, en yoğun eğitimlerin bu aylarda olduğunu bilmiyor musunuz? Önce manevra hazırlıkları, sonra Bosna'ya, Galicia'ya gidip gelmeler, sonra manevralar, büyük geçit törenleri, sinirli subaylar, burnundan soluyan askerler, sabah karanlığından akşama dek en yorucu, sinir bozucu bir çalışma. Eylül sonuna kadar sürüp gider bu eğlence. Edith, Eylül sonuna kadar mı? Dedi. Birden bir düşünceye dalmıştı. Kafasını bir şeyler kurcalıyor gibiydi. Sonra peki ne zaman? Dedi. Ne zaman geleceksiniz? Anlamamıştım. Ne demek istediğini sahiden anlamamıştım. Saf saf sordum. Nereye geleceğim? Kaşları yeniden çatılıverdi. Hep böyle aptal aptal sormayın. Bize beni görmeye elbette. Engadin'e mi? Ya nereye olacak? Yoksa Tripstil'e mi sandınız? Ne demek istediğini kavramıştım sonunda. Bunu düşünmek bile saçmaydı benim için. Cebindeki en son 7 kronu o çiçeklere veren, yarı yarıya indirimli biletlere rağmen Viyana'ya her kaçamak yolculuğu huvardalık sayan, benim gibi birinin ne bana ne de ona yararı dokunmayacak Engadin yolculuğunu nasıl göze alabilirdi? İçten gelen bir kahkaha attım. Nasıl da belli oluyor sivillerin askerleri hiç tanımadığı. Kahvelerde oturup bilardo oynarız. Bulvarda tur atarız. Canımız çekerse de sivil elbiselerimizi giydiğimiz gibi birkaç haftalığa dünya turuna çıkarız. Çok basittir böyle kısa bir yolculuğa çıkmak. İki parmağımızı kasketimize götürüp selam durarak albayın karşısına çıkar, "Hoşça kalın albayım," deriz. Askerlik oynamayı canım çekmiyor artık. Yeniden keyfim gelene kadar şimdilik hoşça kalın. Bizim yüksek kademelerde işlerin nasıl döndüğünü bir bilseniz. İçimizden biri bir saatçik izin istese, şeritlerini bağlayıp albayın önünde mahmuzlarını birbirine vurup hazır ola geçerek ricasını bildirmek zorundadır. Evet ya, bir saatçik izin için böyle uzun boylu gülünç tören yapılır bizde. Bütün bir gün izin isterseniz ya halanızın ölmesi ya da aileden birinin cenaze töreni gereklidir. Tam manevra zamanında albaya gidip de İsviçre'de 8 günlük tatil yapmak istiyorum desem yüzünün ne hal alacağını görmenizi isterdim doğrusu. Hiçbir sözlükte rastlayamayacağınız yakası açılmamış sözler duyardım. Hayır hayır Ediciğim, bizim işleri sahiden pek kolay sanıyorsunuz. Ayrım sonu sayfa 214.